Ayrım 7. Keşke kadın olsam. Aykut Oğut. Sayfa 103. 2. Erkekle birlikte kendinden vazgeçmeye başlamak. Bu madde aslında hem erkek hem kadın için geçerli ama ben sadece kadınlar tarafından ele almak istiyorum olayı. Çünkü bu tuzağın içine düşen bir erkek bir süre sonra güya üstün olduğu için paçayı kurtarabiliyor ama kadın bu bataklığa saplanıp kalabiliyor. Diyelim uzun bir süredir ilişkiniz yok ve kendinize, kendi rutinlerinizin olduğu bir hayat kurdunuz. Dans dersleri alıyorsunuz, yoga yapıyorsunuz, hafta sonları farklı farklı arkadaşlarınızla buluşuyor, belki birileriyle flört ediyorsunuz. Arada bir ailenizle görüşüyor, tekrar anne evinde olmanın keyfini sonuna kadar çıkartıyorsunuz. Bir yandan özel hayatınız, bir yandan iş hayatınız son derece güzel gidiyor. Yani tamamen özgürsünüz. Sonra biriyle tanışıyorsunuz. Hoş bir çocuk. Siz ondan hoşlandınız. O da sizden hoşlandı. Belki direkt, belki arkadaşlar aracılığıyla telefonlar alınıp verildi. İşte büyük tuzağın ilk belirtileri şimdi başlayacak. Aramasını bekliyorsunuz. Pazartesi oldu aramadı. Salı oldu aramadı. Başlıyorsunuz içten içe düşünmeye. Niye aramıyor? O kadar çok kadın bana niye aramadı Aykut sorusu ile geldi ki. Artık espri yapmaktan başka çarem kalmadı. Ver telefonunu, arayıp sorayım niye seni aramamış. Sen niye aramıyorsun hayatım? Aa, olur mu öyle şey ayol? İlk önce erkeğin araması gerekir. Bravo size. Daha ilişki başlamadan yöneticinin kim olduğunu sessiz bir şekilde belirttiniz. Erkek sizi ararsa ilişki ihtimali var. Erkek sizi aramazsa ilişki olmayacak. Erkek isterse sizinle olacak. Erkek istemezse sizinle olmayacak. Erkek isterse görüşeceksiniz. Erkek istemezse görüşmeyeceksiniz. Bir iş başvurusu yaptığınızda da aynı şey oluyor, farkında mısınız? Firma sizi ararsa ancak görüşebilirsiniz. Firma sizi isterse orada çalışmaya başlarsınız. Firmanın paşa gönlüne göre olur her şey. Çünkü orası bir şirket ve karar veren kişi sizin patronunuz olacak. İş dünyasında elbette böyle ama ilişkide değil. Sonra erkek neden patron oldu diye şaşırmayın. Sen arasana hayatım, o seni aramadıysa. Yok canım daha neler. Sonra beni aciz, muhtaç mı sansın? Çok ucuz bir kadın olmaz mıyım? Şu an aramayı çok ister miydin? Evet isterdim ama arayamam. İlişkiye nasıl başladığınızı görün yeter. Patron sensin. Ben sahtekarım çünkü sana karşı hislerimi göstermemek zorundayım. Evde kuzu kuzu telefonumun çalmasını beklerim. Sesini ne zaman duyacağıma sen karar vereceksin. Sonra ilişki başlayınca sakın bana eşit olmaktan, özgür olmaktan falan bahsetmeyin. Çünkü dakika bir, gol bir. Hepsinden siz vazgeçtiniz. Eğer birbirinizi arama olayı doğal bir şekilde geliştiyse ne mutlu size. Benim lafım evde mal gibi aranmayı bekleyenlere. Hem de günlerce, haftalarca. Niye ilk adım erkek atar? Tamam, size çok romantik bir davranış gibi gelebilir. Belki de gerçekten öyledir. Bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var. İlk adımı özellikle erkekten beklediğinizde onu patron ilan ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Esra'yı da ilk ben aradım, kabul. Ama bakın neler oldu. Pazar akşamı tanışmıştık ve hemen telefon numaralarımızı vermiştik birbirimize. Ertesi sabah kalktığımda içim içime sığmıyordu. Onunla tekrar görüşmek istiyordum. Sabah işlerimi hallettikten sonra Santa Monica'da hep gittiğim restorana oturdum ve hemen telefon ettim. İlk çalışta açılmıştı telefon ve bana aynen şunu söyledi. Ben de tam seni aramak üzereydim. Sen önce davrandın. Konuşmanın devamı da çok önemli. Santa Monica'dayım. Yemek yemek üzereyim. Aa, ben de oraya doğru yoldayım şu an ama orada işlerim var. İptal etsen ne olur? Gel birlikte yemek yiyelim. Tamam, anlaştık. İptal edip 10 dakika sonra oradayım. Ne kadar ucuz bir kadın bu. Ne kadar muhtaç. bir telefon ettim, hemen yumoş yumoş oldu. İşlerini bile iptal etti. Yanıma geliyor. Yaramaz bu, yaramaz. Kesinlikle demedim. Aksine dürüstlüğü, duygularımı kadar açık ifade edebilmesi, benimle abuk sabuk 12 yaşında kız çocuğu oyunları oynamaması beni ona bir kere daha hayran bıraktı. Esra'nın yaptığını siz bir erkeğe yaptığınızda sizi ucuz, basit görmesi ve ilgisini kaybetmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Eğer böyle bir durum varsa, yani hemen aradığınız için size çok yapışkan, ucuz, basit gören bir erkek varsa karşınızda, yatın kalkın dua edin. İlişki daha derine gitmeden insan kostümü giymiş bir öküzden kurtuldunuz demektir. Kimseniz, osunuz. Kim olduğunuzdan utanarak başladığınız bir ilişkide hiçbir zaman olduğunuz kişiye dönemezsiniz. Dönseniz bile karşınızdaki bu sefer sizi çekici bulmayacak, çünkü başından beri bir rol oynuyorsunuz. Hepsi bu. İlişkilerime hep dürüst başladım. Karşımda bulunan kişiden de aynı şeyi bekledim. Evet, bu yüzden kısa süreli devam edebilecek bazı ilişkilerim başlamadan bitti. Olsun, en azından abuk sabuk tiplerle vakit kaybetmemiş oldum. Esra'dan hemen önce biriyle tanışmıştım. Tanıştığım an bir elektrik hissettim açıkçası. Çok güçlü olmasa bile bir iki defa birlikte çıkmaya, birbirimizi daha fazla tanımaya yetecek kadar bir akım vardı aramızda. Kendisini yemeğe davet ettim. O da kabul etti. Sonraki günlerde SMS mesajları, e-mailler başladı. Dediğim gibi ben içi dışı bir olmayı seven bir insanım. Bana neye mal olursa olsun. Bana verilen en büyük hediye kendim olabilme özgürlüğü. Bunu bile deneyimleyemeyeceksem yaşamın ne anlamı var? Her gün 4-5 defa haberleşiyorduk bir şekilde. İkinci defa yemeğe çıktık. İki gün sonra birdenbire bana attığı mesajlar ve e-mailler kesiliverdi. Attığım mesajlara cevap vermiyordu. Bir iki defa telefon ettim, mesaj bıraktım ama ses seda yoktu. Ertesi gün yine aradım. Yine cevap vermedi. Beşinci günün sonunda iyice meraklanmaya başlamıştım. Ciddi ciddi başına bir şey geldi zannettim ve şöyle bir e-mail gönderdim. Eğer farkında olmadan yanlış bir şey söylediysem ve seni kızdırdıysam özür dilerim. Bana sadece iyiyim diye bir cevap yazsam bile yeter. Çünkü gerçekten merak etmeye başladım. O akşam cevap geldi. Sen de amma yapışkan çıktın. Alt tarafı 4-5 gün ortadan kayboldum. Ne var yani? Almayayım. Alana hiç engel olmayayım. O kadar e-mail ve mesaja. En azından bir cevabı hak ediyorum. Günün sonunda bu tarafta seni merak eden biri var. Bana sadece bir satır bile yazabilirdi. 4-5 gün irtibata geçemeyeceğim. Bir daha ne aradım ne sordum. Kendim olmama izin verecek bir ilişki değildi bu. Bunu bir erkek daha kolay yapabiliyor. Çünkü kadın yaptığı zaman ucuz damgası yiyeceğine ikna edilmiş. Tekrar ediyorum. Evet, bazı erkekler bunu ucuzluk olarak görecekler ve görsünler de zaten. Bunu karşınızdaki erkeği test etmek için kullansanıza. Bakalım insan mı, odun mu? Size sevginiz, ilginiz yüzünden aşağılayacak bir erkeği erkekten bile saymayın. Tamam, onlara odun demek benim tanımlamam. Gelin daha nazik olup çocuk bunlar çocuk diyelim ve geçelim. Gerçek erkek, sevgiyi, sevginin her türlü ifadesini yüce tutan, duygusal dünyasıyla barışık yaşayan, kadın enerjisine kendinden daha büyük saygısı olan ve en önemlisi aslında kadınsal enerjiyi desteklemek için yaratıldığını bilendir. Evet, bu tanımlamadan sonra kitabı okuyan erkeklerin %99'u kitabı bıraktığına göre gelin siz baş başa sohbetimize devam edelim. Diyelim ben aradım, sen aradın, dayım aradı, araya arkadaşım girdi, o arattı. Oyunlarından başarılı bir şekilde geçtiniz ve bir şekilde ilişkiniz başladı. Facebook hemen güncellendi. Hepimiz artık ilişkide olduğunuzu öğrendik. Eski erkek arkadaş resimleri gitti ve yerine yeni enişte ile aceleyle çekilmiş selfiler geldi. İkinizin ellerinden yapılmış kalp fotoları konuldu. Hala anlamadığım bir nedenden dolayı birbirinin içine geçmiş ayak fotoğraflarınız da Instagram'landı. Tamam, güzel. Biz de tıkladık, pokladık, paylaştık, altına Allah mesut etsin yazdık, çeşit çeşit ikoncanlar koyduk yorumlara. Yani dünya kurtuldu, nükleer saldırılar durduruldu ve hepimiz bayram yapıyoruz. Daha ilk haftalar, yani canım cicim zamanları, birlikte zaman geçirmekten son derece memnunsunuz. Kim olmaz ki? Ona dokunmak, onu daha yakından tanımak, onun sizi tanıması, birbirinizi keşfetmeniz muhteşem bir duygu. Arkadaşlarla doğal olarak daha az görüşülmeye başlandı. Dans dersleri azaldı. Çünkü o gelmek istemiyor ve siz de onunla olmayı tercih ediyorsunuz. Hafta sonu yürüyüşler hemen hemen bitti. Çünkü o yürümeyi sevmiyor ve siz onunla olmak istiyorsunuz. Elbette verdiğim örnekler ilişkiden ilişkiye değişecektir. Ben sadece size genel bir resim çizmeye çalışıyorum. Şu an zaten onunla olmak dışında başka yapmak isteyebileceğiniz bir şey yok. Tamam, çok güzel. Fakat ufak ufak bekar hayatınızda yaptıklarınızı yapmamaya, mecburi işlerinizin dışında kalan tüm zamanınızı erkek arkadaşınıza ayırmaya ve kendinizi unutmaya başladınız. Belki bir iki haftada unutmayacaksınız ama hiç merak etmeyin. En fazla 3 ay içinde eskiden kim olduğunuzla ilgili en ufak bir fikriniz bile kalmayacak. İşte o noktadan sonra kafanızda otomatik bir formül oluşacak. Onunla mutluyum, onsuz mutsuzum. İşte size bağımlılık. Böylece bakın erkeğe bütün gücü nasıl veriyorsunuz. Bir öğrencim ilişkisinde sorunlar yaşıyordu. Ayrılma zamanı gelmişti ama bir türlü bunu gerçekleştirecek gücü kendinde bulamıyordu. Tek başına kalmaktan bu kadar korktuğun nedir? Aslında eskiden korkmuyordum. Biz çıkmaya başlamadan önce arkadaşlarımla bol bol gezer, süper vakit geçirirdim. Onlarla yoga derslerine falan giderdik. Peki, demek yalnız olmakla ilgili daha önce bir sıkıntın yoktu. Sonra ne oldu? Yoga derslerine gitmemeye başladım. Neden? Oraya erkekler geliyor mu diye sordu sevgilim. Bundan çok rahatsız olduğunu söyledi. Ben de ara ara yalan söyleyerek gidiyordum ve sonra da bıraktım. Ben içimden değil, dışımdan çüş dedim. Bütün insanlık adına. Belki şu an sizler bile yok canım o kadar da değil dediniz. Ama şimdi kendinize dürüstçe sormanızı istiyorum. Kaçınız çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla görüşmeyi kestiniz erkek arkadaşınız istemiyor diye? Kaçınız gerçekten harika vakit geçirdiniz, cinsiyeti erkek olan bir arkadaşınızla görüşmeyi bıraktınız? Kaçınız gerçekten harika vakit geçirdiğiniz, cinsiyeti erkek olan bir arkadaşınızla görüşmeyi bıraktınız? İlişkisi olan bir kadın başka erkekle yakın arkadaş olamaz diye, sevgiliniz bunu bozuluyor diye. Kaçınız yoga derslerine katılmayı bıraktınız, erkekler var orada diye. Kaçınız çok istemenize rağmen arkadaşlarınızla bir tatile çıkmadınız, sevgiliniz darılır ve daha kötüsü kızar diye. Kaçınız harika bir iş teklifini geri çevirdiniz, nişanlınız istemediği için. Kaçınız istemememinize rağmen erkek arkadaşınızın arkadaşlarıyla takıldınız, sadece sizi daha çok sevsin diye. Kaçınız dekolte giyme koşunuza gitmesine rağmen kolunuza taktığınız herif istemiyor diye vazgeçtiniz. Adım adım kendiniz olmaktan vazgeçiyorsunuz. Kaybetme korkusu, kadın olamama korkusu içinde. Kadın olamama korkusu yüzünden kadın olmaktan vazgeçiyorsunuz. Yavaş yavaş bırakıyorsunuz gücünüzü elinizden. Uzun bir karanlık başlıyor ardından. Neden olduğunu anlamadığınız, nerede hata yaptığınızı bir türlü keşfedemediğiniz, sorularınızın cevapsız kaldığı sessiz bir karanlık. Gözleriniz gülümsüyor gibi yapıyor, ruhunuz sessizce izliyor onları merak içinde. Kendinize döneceğiniz zamanı sabırla bekleyerek. Hayat içten içe gittikçe sessizleşiyor. Evrenle ilişkinizin, özünüzle ilişkinizin mesafesi giderek açılmaya başlıyor. Yakın bir iki arkadaşın omuzlarına dayıyorsunuz başınızı, hala etrafınızda kaldılarsa. Kendinizi inkar ediyorsunuz, gücünüzü inkar ediyorsunuz. Evrenin en muhteşem varlığı olan kadını, evrenin en aciz varlığı olarak deneyimlemeye başlıyorsunuz. Ruhunuz sessizce izliyor sizi. her şeyi sizin başlattığınızı, bu oyunu oynamayı sizin seçtiğinizi bilerek. Çünkü hiç kimse, hiçbir erkek, bir kadının gücünü elinden alamaz. Kadın, kendi arzusu ile gücünden vazgeçer sadece. Adım adım, yavaş yavaş. Her nefes alıp verişinde. Tıpkı zamanında annemin de yaptığı gibi. Evlendikten sonraki aylar ve yıllar içinde nasıl kendi gücünden vazgeçtiğini adım adım izledim. Sonuçlarını gözlerimle gördüm. Annem aynı kadındı, karakteri, bilgisi değişmemişti ama gittikçe yok olmaya başlamıştı. Gücünü önce erkeğe vermiş, sonra ne olduğunu bile anlayamadan yaşamaya devam etmişti. Artık üvey babam ne derse o oluyordu. Evde yapılan yemekten, izlenecek televizyon programına kadar o karar veriyordu. Televizyonun ve hayatın uzaktan kumandası üvey babamın ellerindeydi. Adına sevgi dediler, adına aşk dediler, tutku dediler, fedakarlık dediler, anlayış dediler. Ama gerçek adını hiçbir zaman söylemediler. Kölelik diyemediler. Modern kölelik başlamıştı annem için. Zincirlerini kendi takmış, anahtarını da denize atmıştı. 5 yıl içinde ne bir arkadaşı ne de sosyal bir hayatı kalmıştı. Yanlış anlamayın, evden çıkması yasak falan değildi. Öyle cahil bir aile değildi bizimki. İkisi de üniversite mezunu, yüksek bilmem ne diplomalı insanlardı. Elbette rakı sofraları kurulur, fasıllar yapılır, tatillere çıkılırdı. Ama annem bir yolcunun taşıdığı bavul gibiydi artık. Yolcu nereye giderse tekerlekli bavul oraya gidiyordu. Bütün arkadaşlar ya ortak arkadaşlarıydı ya da üvey babamın arkadaşları. 1990-1995 yılları arasında bir kere bile yalnız ve kendi arkadaşları ile bir şey yaptığını görmedim. Kendime bir köpek almıştım. Irma. 1-2 günlüğüne şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Ve Irma'yı annemlere bırakmak istedim. Üvey babam son 10 yıldır böbrek hastasıydı. Böbrek nakli geçirmişti ama nakilden sonra da sürekli dikkatli olması gerekiyordu. Köpekleri de fazla sevmezdi. Annemse bayılırdı hayvanlara, hem de her türlüsüne. Baban hasta Aykutcuğum, biz alamayız dedi annem. Hasta bir insana saygısızlık, düşüncesizlik edeceğimi sanmayın. Elbette sağlık her şeyin başı. Ama cevabını alamadığım tek bir soru vardı. Her gece rakı içerken bir şey olmuyor böbrek nakli geçirmiş hastaya da, 2 gün köpeğe bakınca mı sağlık tehlikeye giriyor? Sadece canı istememişti köpeği, hepsi bu. Neden kimse ona sen karışma diyemiyordu? Ne olurdu bir erkeğe sen karışamazsın denilirse, kıyamet günü mü gelecekti? Bütün bu olaylar karşısında annemin basireti bağlanmış tutumunu bir türlü algılayamıyordum. Sonra çözdüm her şeyi. Günlüklerini okudukça ortaya çıktı içinde kopan fırtınalar. Sadece dışarı belli etmiyordu. Belki kendisini son derece çaresiz hissettiği için, belki de erkeğin bir gün değişmesini umarak yaşadığı için. Bilemiyorum. Hayatta olsa hemen sorardım ama artık çok geç. İçten içe kendi kendini nasıl yedi bitirdiyse, vücudu da aynı şeyi yaptı ve ufak ufak kemirmeye başladı onu. Sonunda bir gün kanseri mazeret ederek aramızdan ayrılmayı seçti ve böylece bütün acılarını dindirdi. Yıllar içinde sevgililerime ben de aynı şeyleri yapmaya çalıştım. Her ne kadar yanlış olduğunu bilsem bile. Bir şekilde toplumdan gördüğümüz şeyleri uygulamayı öğreniyoruz. Açıkça söylemek gerekirse işime geldi. Düşünsenize, karşınızda bulunan insana her istediğinizi yaptırıyorsunuz ve o da şu ya da bu sebepten dolayı sizi dinliyor. Acıdan korunmanın en güzel yoluydu bu. Çok bilinçli yaptığımı söyleyemem. Sabahları yataktan kalkıp hadi bakalım bugün sevgilime nasıl modern köle olarak davranabilirim demedim hiç. Sadece bol bol talepleri olan bir erkektim. Bence hepsi haklı taleplerdi. Ahmet'le niye bu kadar çok görüşüyorsunuz? Sinemaya kimlerle gidiyorsunuz? Ayşe'yi anladık ama kuzeni Salih niye geliyor sizinle? Eski erkek arkadaşının aldığı kolyeyi niye hala takıyorsun? Ne demek eski erkek arkadaşınla buluşmak? Şaka mı yapıyorsun? Bazı isteklerim gerçekti. Karşımdaki kadınlar bazılarını istemeye istemeye de olsa boyun eğiyor, bazıları içinse kavga ediyorduk. O ya da bu şekilde istediklerimi alıyor veya ilişkinin dışına çıkıyordum. İnanın masumdum. En ufak bir art niyetim yoktu. Sadece kendimi acıdan korumaya çalışıyordum. Hepsi bu. Sevdiğim kadını kaybetme acısı. Başka bir erkeğin benden daha çok sevilebilme ihtimali karşısında hissedeceğim acı. Çocukluğuma ait, içime attığım, bastırdığım bütün duygusal ezikliklerin acısı. İstenilmediğimi hissetme acısı. Hepimizin taşıdığı acılar var. Üstünü örttüğümüz ve asla yüzleşmek istemediğimiz acılar. Ama bunların bedelini neden kadın ödemek zorundaydı? Çünkü erkek aslında 5 yaşında bir çocuktan farksızdır ve sürekli korku içinde yaşar. Ben de bu korku içinde ama korktuğumu bilmeden, kadını kontrol etmek isteyerek ama kontrol etmeye çalıştığımı hiç itiraf etmeden yaşadım. Elimi elektrik prizine sokup tepeden tırnağa çarpıldığım güne kadar. Elektrik prizi mi dedim, pardon, Esra ile tanıştım demek istemiştim. Alışkanlıklarımız otomatik pilotta devam ettirdiğimiz davranış biçimlerimizdir. Elbette eski halimi Esra ile de devam ettirmek kaçınılmaz bir durumdu. Canım cicim aylarının hemen ardından ona da karışmaya başlayacaktım. Onu yakından tanıdıkça kafamda bir resim belirmeye başlamıştı. Bazı isimler, erkek isimleri, gereğinden fazla tekrarlanıyordu sohbet sırasında. Hatta bazı arkadaşlarıyla bence fazla sık görüşüyordu. Yoga moga ayaklarına habire erkek gurular görülmeye gidiliyordu. Her erkeğin ayrı bir yöntemi vardır sanırım. Kimisi hır çıkartır, kimi açık açık bağırır çağırır. Kimi ise benim yaptığımı yapar, duygusal sömürü. Burada size uzun uzun kıskançlık hikayelerimi anlatmayacağım. Zaten birçoğunuz önceki kitaplardan detayları biliyorsunuz. Uzun lafın kısası, kıskanç bir erkektim ve kaybetme korkum yüzünden tek bildiğim yöne doğru gidiyordum. Esra'yı kontrol etmek. Bir defa bile beceremedim. Çok ciddiyim. Bunca yıl sonra bu satırları yazarken geriye dönüp derin derin düşündüm. Acaba bir tane örnek var mıdır ki Esra'ya onun istemediği bir şeyi yaptırabildiğim veya onun istediği bir şeyi yapmasını engelleyebildiğim? Bir tane örnek bile bulamadım. Aramızda çıkan ilk sürtüşmelerde Esra bir şeyi çok net belirtmişti bana. Onun bir alanı, bir hayatı, bir özeli vardı ve benim oraya girmem tamamen yasaktı. Her denediğimde elimi prize sokmuştan beter oldum. Ben gücünü elinden almak için teşebbüslerde bulunuyordum ama Esra bir duvar gibi kendi alanını koruyordu. Günün sonunda karşımda duran tablo, bana verilen menü şuna benziyordu. İstediğim herkesle görüşürüm. İstediğim her şeyi yaparım. İstemediğim hiçbir şeyi yapmam. İstediğim her yere giderim. İstemediğim hiçbir yere gitmem. Bana sakın karışmaya kalkma. Beni son görüşün olur. Elbette beni karşısına alıp tek tek robot gibi bunları saymadı veya suratıma bunları madde madde haykırmadı ama enerjisi tam olarak bu resmi koruyordu. Onu bir anarşist gibi görmeyin, ona buna sürekli hayır diyen. Alakası bile yok. Son derece sevecen, anlayışlı, sevgi dolu ve prensipleri olan bir kadın vardı karşımda. Esra'nın olduğu kişiden vazgeçmek gibi bir niyeti yoktu. Formül son derece basitti. Esra'ya karışmak eşittir onu kaybetmek. Belki bu durumda birçoğunuz karşınızdaki erkeği kaybedeceksiniz. Umarım kaybedersiniz. Sizin için en büyük temennim onu kaybetmeniz olur zaten. Kendinizi büyük bir kabusun içinden çıkartmış olursunuz. Ama Aykut, biz aşıktık birbirimize ama ya. Hayır, buna aşk diyerek lütfen aşkı aşağılamayın. Bunun tek bir adı vardır, bağımlılık. Sizi yönetmeye kalkan, size ne yapacağınızı söyleyen bir adamla olmak aşk olamaz. Olur da sadece düşük seviyeli arabesk Türk filmlerinde olur. Elbette sizin kim olduğunuzu seçme hakkınız var. İsterseniz mutluluk beklenti çıtasını alçaltabilirsiniz. Sırf bir erkek tarafından seçilmiş olmak adına. Hayat size ait. Kimse karışamaz, kabul. Ama o zaman bu kitabı niye okuyorsunuz? Esra'ya karışırsam, hatta karışmaya yeltenirsem bile onu kaybedeceğimi anlamıştım. Evet, ama ilişkide kalıp ayrılmamamın sebebi onu kaybetme korkusu değildi. annemin evliliğinde yaptığı hatanın ne olduğunu, bunun nasıl çözüleceğini ve olur da çözülürse nasıl mutlu bir ilişkiye fırsat olabileceğini görmüştüm. Yapmam gereken şey son derece basitti. Yıllardır yapmadığım, çünkü yapmak için hiçbir kadının beni zorlamadığı şeyi yapmam gerekiyordu. Büyümek. Büyüme kararımla birlikte yeni bir yolculuk başlıyordu. Durumu anladığımı ve değişmeye karar verdiğimi paylaşmak adına Esra'ya açtım kendimi. Artık büyümem gerekiyor. Özgürlüğünü tamamen sana vermeyi öğreneceğim. Söz veriyorum. Çok güzel bir cümle kurmuştum. Olgunluk yolunda muhteşem bir adım atmıştım. Kesin bana bir daha aşık olurdu şimdi. Benim özgürlüğüm sana ait değil ki bana veresin. O nasıl laf öyle dedi. Tamam, ben kafayı duvara vuruyorum da duvar niye bana geri vuruyor? En azından olayı hala anlamadığımı anlamış oldum. Size uzun uzun kendi gelişimimi, içsel yolculuğumu anlatmayı çok isterdim ama o zaman bütün kadınların şöyle bir sonuca varmasından korkuyorum. Gördün mü bak, işte adam dediğin Aykut gibi olmalı. Onun gibi değişmeli ki biz özgür olalım. İşte o zaman bu kitap tamamen boşa yazılmış olur. Bütün bu yolculuk boşa yapılmış olur. Anlamanızı istediğim tek şey var. Bu durumu Esra mümkün kıldı. Ben sadece açığa çıkarılmayı bekleyen bir potansiyeldim, o kadar. Evet, ben de üzerime düşeni son derece güzel bir şekilde yaptım. Ama oyunu başlatan ve sonuçları alınana kadar vazgeçmeyen Esra oldu. Özgürlüğünden hiç ödün vermedi. Özgürlüğüne ben izin vermedim. Ben anlayana kadar o özgürlüğünden vazgeçmedi. Elbette bana her zaman destek oldu, anlamama yardımcı oldu, yanımda oldu ama sonuçta hiç ödün vermedi ve günün birinde ben hayatımı değiştirecek cümleyi buldum. Esra'nın özgürlüğüne en ufak bir müdahalede bulunmama cüreti göstererek kendimi özgürleştiriyordum. Benim özgürleşmem gerekiyordu. Üvey babamın yaptığı her şeyi anlamaya başlamıştım. Kendi duyguları içinde, kendi acıları içinde hapis hayatı yaşıyordu ve yanına bir hücre arkadaşı bulmuştu. Annem. Sevgi ve fedakarlık adı altında annem kendini yavaş yavaş yok etmeye, birey olmaktan çıkıp bir erkeğin karısı kimliğine bürünmeye başlamıştı. Kendi olduğu zamanlar, yani evlenmeden çok daha önceleri nasıl muhteşem bir anne, arkadaş, kadın olduğunu sizlere de aktarmaya çalıştım. O sorunun yıllarca veremediğim cevabını artık biliyordum. Kendiniz olamazsanız bir başkası olmak zorundasınız. Ve hiçbirimiz bir başkası olmak için yaratılmadık. Bir başkası olmak bir yana, bir de sevgiliniz veya kocanıza, yani bir erkeğe bütün gücü verdiğiniz için ve onun gibi olmaya çalıştığınız için kendinizi daha alt bir seviyeden deneyimlemek zorunda kalıyorsunuz. Durumunuz tıpkı şuna benziyor. Gözünüz bağlı koşmaya çalışmak, ağzınız bağlı yemek yemeyi denemek, kulaklarınız kapalı müzik dinlemeye çalışmak, elleriniz kelepçeli birine sarılmak gibi. Potansiyelinizin çok altında performans göstermeye başlıyorsunuz. Birini kontrol altında tutabilmek, manipüle edebilmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. O kişiyi ne kadar zayıf, güçsüz, değersiz, yetersiz olduğuna inandırın. Erkeklerin kontrolü ele alabilmeleri için kadınların güçsüz, yetersiz, değersiz, zayıf olduklarına ikna edilmeleri gerekiyordu ve bunun en güzel yolu da erkekleri taklit etmelerini sağlamaktı. Onların düşünce ve fikirlerine göre davranarak. Şimdi paylaşacağım örnek size süper itici ve yanlış gelebilir. Olsun, en azından sadece beyin jimnastiği olarak okuyun ve lütfen sadece 5 dakika üzerinde düşünün. Kadını ailesinden istemek. Görücü usulü evlenmekten falan bahsetmiyorum. Olay ta oradan başlıyor ama benim esas içimi yakan modern ailelerde sadece gelenek olduğu için, kültürümüzün bir parçası olduğu için yapılan, aileye saygı adı altında yapılan kadının aileden istenmesi olayı. Oğlanın ailesi veya kendisi kızın ailesine gidiyor ve kızı istiyor. Bundan daha büyük bir hakaret görmedim hayatımda. Anama babama, 7 sülaleme küfredin daha iyi. Bundan daha büyük bir aşağılanma olamaz. Baba onurlandırıldı. Anne onurlandırıldı. dede, anneanne onurlandırıldı. Facebook kurdeleri kesme resimleriyle donatıldı. Arkadaşlar çatlatıldı. İnternet onurlandırıldı. Erkek, kız ona verildiği için onurlandırıldı. Ya size ne oldu? Bir vazodan, bir mobilyadan, buzdolabından, bir apartman dairesinden farkınız ne şu an? Böyle başlayan bir ilk adımdan sonra nasıl kendiniz olabileceksiniz? İki erkek aralarında anlaştılar, biri sizi diğerine verdi gitti. Aman Aykut, gelenek işte, anne baba mutlu olsun diye yaptık. Enerjisel olarak yarattığınız kaosun farkında mısınız? Sizden sonra gelenlerin farklı olacağını mı sanıyorsunuz? Bir de siz resimleri paylaştıktan sonra altında yazılar görüyorum. Ay, darısı bizim de başımıza. Darısı değil, taş düşsün sizin başınıza. Allah bir yastıkta kocatsın. Niye? Niye bir yastıkta kadınlatmasın? Niye babanız, aileniz, büyükleriniz siz kadının geleceği üzerinde söz sahibi? Neden izin veriyorsunuz buna? Canım, kimse bana karışamaz. Adet yerini bulsun. Hepsi o. Öyle mi? O zaman size bir sorum var. Şu an ilişkisi olanlar veya olmayanlar. Erkek tarafı eve geliyor. Evin uşağı olarak siz veriyorsunuz çayları ve biraz sonra aileniz diyor ki, kızımızı vermiyoruz. Bu adam bizim kıza uygun değil. Tipini beğenmedik. Şu soruma dürüstçe cevap verin. Hanginiz şu an gönül rahatlığıyla, kahkahalar içinde sanki kızımızı veriyoruz denilmişçesine rahat evlenebilirsiniz? Evet, eminim sadece adet yerini bulsun diye yapmıştınız. Esra'ya sormuştum bir gün. Seni gelip ailenden isteseydim ne yapardın diye. Sen istediğinden gidip beni isteyebilirsin. Bu iş bir şekilde benim kararımı değiştirmezdi. Kiminle istersem onunla evlenirim. Bu kadar basit. İlle ailelerinizi bu mutlu anınızda yanınızda mı istiyorsunuz? Evet, bence de ailelerin sizin bu mutluluğunuza şahit olmaları çok güzel. İzin vermeleri değil. Şimdi size bir önerim olacak. Gelin bu kız isteme uygulamasını değiştirelim. Bugüne kadar böyle gelmiş olması, bugünden sonra böyle gitmesini gerektirmiyor. Oğlan alsın ailesini, gelsin sizin eve. Sizin aileniz de kurulsun baş köşeye. Evde şeker hastası var mı yok mu, tatlı severler mi sevmezler mi diye sorgulanmadan sırf adet yerini bulsun diye getirilen çikolata ikram edilsin. Siz çalışmayın. Siz bu akşam ilk adımları atılacak yeni ailenin prensesi olacaksınız. Daha ilk akşamdan başlamayın resmi nikahlı hizmetçi rolünü oynamaya. Bırakın koca arayan, sizin oğlanın bir kardeşi vardır belki diye oraya gelmiş olan bir arkadaşınız yapsın bütün servisi. Zoraki hal hatır sorulduktan, ülke kurtarıldıktan sonra damat adayı açsın konuyu. Sevgili, adınız her neyse artık. Siz, seninle bir süredir birlikteyiz ve kendimi seninle bir aile kurmaya hazır hissediyorum. Eğer sen de izin verirsen, prensesim, size prensesim diyemiyorsa, geçirin çikolata kutusunu kafasına zaten ve anında gönderin. Seninle bir aile olabilmek istiyorum. Bunu yapabilmek için senden izin istiyorum. Beni eşin, arkadaşın, dostun, ortağın olarak kabul eder misin? Evet, benimle olmana izin veriyorum. Oğlanın adı her neyse artık. Sen de kuracağınız ailede benim dişil enerjimi her ne pahasına olursa olsun koruyacağına, kadınlığıma sonsuz saygı göstereceğine, asla evin reisi erkektir gibi bir öküzlük yapmayacağına, benim sana destek olduğum gibi bana destek olacağına, yaratılıştan eril enerjide olduğun, yani birazcık odun olduğun için seni yontmama, güzel bir heykelcik haline getirmeme izin vereceğine söz veriyor musun? Evet, anneniz fenalık geçiriyor. Babanız muhtemelen sürünerek kalp ilaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Olsun. Şu an itibariyle bir mal olmadığınızı, alınıp satılacak, ödünç verilecek, izinle gidecek bir yaratık olmadığınızı her iki aileye de duyurmuş oldunuz. Bu arada böyle bir geceden sonra ileride kaynana sorunu falan yaşamayacağınızın da farkında mısınız? Belki güldünüz bu önerime. Belki saçmaladığımı düşünüyorsunuz. Kim bilir. İçinizde biraz dişil enerji kaldıysa eğer, bu tarz bir akşama içten içe hepinizin heyecanlandığından eminim. Siz kendinize ne değer veriyorsanız, karşınızda bulunan size o değer kadar değer verecek. Siz kendinize ne kadar saygı duyuyorsanız, o kadar saygı göreceksiniz. Siz kendinizden ne kadar eminseniz, karşınızdaki sizden o kadar emin olacak. Siz kendinizi ne kadar seviyorsanız, o da sizi o kadar sevecek. Siz kadınlığınızı, dişil varlığınızı ne kadar koruyorsanız, o da o kadar koruyacak. Siz kendinizden ne kadar vazgeçiyorsanız, boşalan yeri karşınızdaki o kadar çabuk dolduracak. Kendi maskülen enerjisiyle. Diyelim böyle bir akşamı atlattınız. Tuzaklar henüz bitmedi. Daha yolun başındasınız. Sadece güzel bir başlangıç yaptık. Sonra evlilik aşaması geliyor. Bakın Gümbürtü'nün büyüğü şimdi nasıl kopacak. Onun soyadını alacaksınız. Niye mi? Çünkü siz kadın tarafısınız ve kadın olduğunuz için sizin soyunuzun en ufak bir değeri bile yok. Bir kadın olarak soysuzsunuz da o yüzden. Oysa biz erkekler o kadar değerliyiz ki artık hayatınız boyunca bizim soyumuz altında yaşayacaksınız. Hadi şimdi kendinizi olun da göreyim. Bizim takıma hiç kızamıyorum. Çünkü yasalar gereği iki soyadı taşıyabilecekken bile bundan siz vazgeçiyorsunuz. Sonra gelsin profil güncellemeler. Bakın bakın, soy adım değişti. Artık Ahmet'in soyundanım. Evlendim ben, evlendim. Hiç merak ettiniz mi diye merak ediyorum. Niye evlenince yüzük takılır? Yüzük tarihte ne zaman başladı? Daha da önemlisi, niye başladı? Tarih dersleriyle canınızı sıkmayacağım, merak etmeyin. Sadece bir iki cümleyle bahsedeceğim. Hepsi bu. İlk evlilik bantları M.Ö. 4000'lere kadar gidiyor ama günümüzde o zamanlar ne amaçla takıldığını tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz kısmı çok daha yakın tarihte. Romalılar ile başlıyor. Romalıların ilk zamanlarında evlilik yüzüğü Anulus Pronubus diye adlandırılıyordu ve erkeğin kadını sahiplenmesi anlamında kullanılıyordu. Daha önceleri sonsuz aşkın ifadesi olan evlilik bandı artık bir markalama ifadesiydi. Nasıl mı? Yüzüğün içine isim kazıma olayını ilk Romalılar icat ettiler. Çünkü o zamanki evlilik çeşitlerinden birinin adı coemptio idi ve erkek kadını kadının babasına para ödeyerek alıyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 126.